Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 11.
Cem önce onun bluzunu, ardından sütyenini çıkardığında farkına varmadan eliyle göğüslerini saklamıştı. Heyecan, utanç, merak, günlerden beri çeşitli gelgitlerle içinde kendini fark ettirmeden büyüyüp kabaran istek, arka arkaya dalgalar gibi vuruyordu içine. Cem, onun eteğini, daha sonra da diğerlerini çıkartıp çırılçıplak bıraktığında hemen yatağa girmek istemişti. Ama bu o anda sevişme isteğinden çok saklanma isteğinden kaynaklanıyordu. Örtüleri açıp yatağa girmiş, ince örtüyü boynuna kadar çekmişti. Duygularının yoğunluğundan, çokluğundan ve birbiriyle çatışmasından dolayı gene baş dönmesine benzer bir şey hissediyordu. Cem ağır ağır, hiç acele etmeden soyunmuştu. Aydan'ın kendisini seyretmesinden hoşlanır gibiydi. Aydan nasıl sevişmeye başladıklarını, ilk anlarda neler yaptıklarını, neler olduğunu, bir şey konuşup konuşmadıklarını hatırlamıyordu. Sanki bilinci olup biteni görmezden korkup kapanmıştı. Kalbinin çok hızlı attığını, bir ara bayılma kaygısına kapıldığını hatırlıyordu yalnızca. Bilinci yeniden açılıp, yeniden hissetmeye, duygumaya, algılamaya başladığında Cem memelerini iki eliyle tutmuş uçlarını emiyordu. Kara böğürtlenler gibi pıtır pıtır kabararak dikilmiş koyu kahverengi meme uçlarını dişlerin arasına alıyor, dişleriyle hafifçe bastırırken dilinin ucuyla da dokunuyordu. Cem yüzünü memelerine son bir kez bastırdıktan sonra karnını öpmüş, minik bir çiçek gibi duran göbeğine dilini dokundurmuş, iki bacağına kollarıyla sarılıp onları iki yana açarken kendini iyice aşağıya doğru çekmişti. Aydan, Cem'in soluğunu kasıklarında hissedince bir an kasılmıştı. Bu kasılmaya Cem bacaklarını sıkarak ve yüzünü iyice bastırarak karşılık vermişti. Aydan, kocasıyla sevişmelerinden edindiği eski bir alışkanlıkla Cem'in başını tutup yukarı doğru çekmişti. Ama Cem, onun daha önce hiç rastlamadığı davranışla "Ne olur izin ver," diyerek Aydan'ın ellerini bileklerinden kavrayıp iki yana açmıştı. Aydan, Cem'in yaptığı şeyden zevk aldığına önce inanamamıştı. Ama sonra onun bunu gerçekten sevdiğini hissetmişti. Ve hayatında belki de ilk kez erkeğin yaptığı şeyden sıkılacağını hiç aklına takmadan kendini duyduğu zevke bırakmıştı. Cem'in dili, nereye gitmek istediğini bilen usta bir gezgin gibi o esrarlı kıvrımlarda dolaştıktan sonra bütün o minicik girintilerle çıkıntıların arasında saklı olan o küçük tepeciği bulmuştu. Aydan, önce kısa bir an, insanın kendisini böyle bir zevke, erkeğin sıkılacağından hiç kaygı duymadan ortak bir sevgi paylaştıklarına inanarak bırakmasının ne muhteşem bir şey olduğunu düşünmüştü. Sonra bütün düşünceler, hatta duygular kaybolmuş, yerini kasıklarından beynine doğru yükselen alevden ayaklı karıncalara bırakmıştı. Bir ateş dalga dalga bütün bedenine yayılırken, artık dayanamayacağını anlayıp yeniden Cem'in başını yukarı çekerek "Bırak!" diye bağırmıştı. Cem, gene ellerini tutup iki yana açarak dilini tam olarak çekmeden zorlukla anlaşılır bir sesle "Bırak kendini!" demişti. "Rahat bırak." Aydan kendini bırakmıştı. İçinden kaynar nehirler akarak çığlıklarla ve garip bir şekilde "Sen nesin? Nesin sen?" diye bağırarak daha önceleri hiç bilmediği şeytani bir zevkin içine akmıştı. Aydan'ın son çığlıktan sonra iniltileri dindiği halde Cem hemen başını kaldırmamış, daha hafif, daha usul bir halde oralara diliyle dokunmaya devam etmişti. Aydan bunu da hiç unutmamıştı. Onun bu yaptığından zevk aldığına tam olarak inanmıştı. Ve buna inanmak ona büyük bir zevk bağışlıyordu. Bir iki dakika sonra ancak Aydan zevk acıya dönüşmeye başladığında "Dur, dur, dur!" diyerek bacaklarını kapatıp Cem'in başını ittiğinde Cem yüzünü kaldırmış, ona biraz alaycı bir hoşnutlukla bakarak kendini yukarı çekmişti. Aydan içinin boşalmasına rağmen bir zaman bacaklarını karnına doğru çekip ellerini karnına bastırarak bir kedi gibi gerginleşmiş bir halde kımıldamadan yatmıştı. Kendini biraz toparladıktan sonra yastığı duvara dayayıp sırtını yastığa vererek yatağın içinde oturup bir sigara yaktığında Cem çırılçıplak kalkıp üstüne bir şey almaya gerek görmeden içeri gitmiş, ona büyük bir kasede soğuk çilekler getirmişti. Biraz dinlendikten sonra çilek kokularıyla öpüşmeye başlamışlardı. O çilek kokusunu, kendilerini sarıp onları başkalarından saklayan yumuşak kırmızı bulutlar gibi hatırlamıştı hep. Öpüşürlerken Cem bedenini Aydan'ın bedenine değdirip çekiyor, onu çok heyecanlandıran bir sertliğin bacaklarında, kasıklarında, baldırlarında dolaştığını hissetmesini istiyordu. Aydan dayanamamış, sırt üstü yatıp dizlerini kırıp bacaklarını açarak Cem'i kalçalarından kendine doğru çekmişti. İçinin dolduğunu, bedeninin eksik bir parçasına kavuştuğunu, en diplere değen darbelerin beynine kadar vurduğunu hissedip, çilek kokularıyla, ateşten sularla, unutulmaz seslerle dolu zevkten simsiyah kesilmiş bir cennete doğru yeniden yükselirken, Cem kendini yavaşça geri çekmiş, küçük küçük darbelerle dokunmaya başlamıştı. Aydan devam etmesi için yalvarırken, o Aydan'ı bir uçurumun tam kenarında tutuyor, içinde küçük daireler çiziyor, sonra aniden tertemiz ve keskin erkek kokusu terledikçe daha artan gövdesinin bütün ağırlığıyla üstüne kapanıyordu. Aydan, "Evet, işte böyle!" diye bağırırken gene kendini çekip küçük dokunuşlarla Aydan'ın istediğini ve zevkini tam bir çılgınlığa çeviriyordu. Sonra birdenbire yeniden derin darbelere dönerek o ana kadar oyunlarla büyümüş olan zevkin saklandığı yerden hücuma kalkmış bir ordu gibi zapt edilmez bir saldırıyla çıkmasına, Aydan'ı parmak uçlarına kadar uyuşturan bir çılgınlığa dönüştürmesine izin veriyordu. Aydan sanki biraz önce ateşten nehirlere dalıp oralarda eriyerek yok olan kendisi değilmiş gibi içi sarsılarak yeniden ateş nehirlerine düşüyordu. Çilekler, öpüşmeler, darbeler, dokunuşlarla yaklaşık 4 saat geçirmişlerdi. Aydan kaç kez çığlıklarla gökyüzündeki kızıl çiçekli bahçelere yükseldiğini bile hatırlayamaz olmuştu. Hava kararmaya yüz tuttuğunda Aydan bütün bedeninde ve ruhunda bir çilek kokusuyla evden çıkarken her yanının heyecandan ve yorgunluktan küçük kasılmalarla titrediğini, ürperdiğini hatırlıyordu. Asansöre binerken yüzünde masallarda dinlediği deniz kızına rastlayıp onunla konuşmuş saf bir denizcinin şaşkınlığı ve sevinci vardı. Işıkları bile yakmadan doğru içeri geçip karanlıkta hızla soyunarak banyoya girmişti. Banyonun ışığını yakıp da aynada kendi yüzünü gördüğünde garip bir şaşkınlıkla irkilmişti. Gözlerinin altındaki hafif gölgeler çizgileri daha anlamlı kılmış, yanaklarının uçuk pembeliği onu gençleştirmiş, defalarca düzeltmesine rağmen günahkar bir rüzgarın saçlarından bir türlü kaybolmayan dalgalanması ona bir çekicilik vermişti. Ama onu şaşırtan bunlar değildi. Bütün bu değişikliklere rağmen yüzünün hala aynı yüz olmasına şaşırmıştı. Biraz önce yaşadıklarından sonra zihnindeki garip kaymaların yarattığı bir yanılsamayla aynada başka bir yüz göreceğini sanmıştı. İçi böylesine değişmişken yüzünün aynı kalması ona o banyoda bu duygunun tuhaflığını hissetmesine rağmen çok garip ve çok yabancı gelmişti. Başını omzuna doğru eğip omuz başıyla kolunu kokladı. Üstünde hala Cem'in onu ilk duyduğunda çok heyecanlandıran ve şimdi ise bir yaşanmışlığın unutulmaz parçası haline gelen kokusu vardı. Çok değerli bir malı çalmış bir hırsız gibi hem bu kokuyu saklamak hem de bir an önce ondan kurtulmak istiyordu. Yaşadıklarının en büyük kanıtı olan bu kokuyu teninden kocasıyla kızı gelmeden atabilmek için telaşla suyun altına girdi. Sudan çıkınca saçlarını bile doğru dürüst kurulamadan yatağa girip yorganı başına çekti. Ne kocasını ne de kızını o anda görecek hali yoktu. Onlarla karşılaşmak istemiyordu. Karanlık evde banyonun ışığını açık bıraktı. İyice karanlıkta kalmaktan da çekiniyordu. Karanlıkta hayallere dalacağını, yaşadıklarını bir daha yaşayacağını biliyor, biraz önce yaşadıklarını bu evde unutmak istiyordu. İşlediğine inandığı günahın bu eve hayallerinde bile sızmasına o anda tahammülü yoktu. Hayallerinin bile yakalanacağından korkuyordu. Yaşadıkları duygularının her birini, yıllardan beri kırılıp yattıkları sessiz köşelerden neredeyse içini parçalayarak kopartmış, birçoğu çoktandır uyuşmuş o duyguların hepsine bir hayatiyet vermiş, ruhunun dokunulmamış hiçbir yerini bırakmamış, ne varsa çocukluğundan bu yana içinde ne biriktiyse hepsini unutulmuşluklardan çıkartmıştı. Aynı anda o kadar çok duygu saldırıyordu ki üstüne, hangisini yatıştıracağını, hangisini besleyip büyüteceğini, hangisini susturacağını bilemiyordu. Hiçbir duygu uzun süre bilincinde kalamıyor, şöyle bir görünüp canını yaktıktan sonra silikleşip yerini bir başkasına bırakıyordu. Bir kalabalığın saldırısına uğramış gibi yatağın içinde bacaklarını karnına çekmiş, iki büklüm bir hale gelmişti. Korkuyu ta derinlerinde hissediyordu. Olacaklardan, olabileceklerden, olayların içinde kaybolup dağılmaktan. Ailesini kendi dağınıklığıyla bir perişanlığa sürüklemekten korkuyordu. Daha sonraları bunların yalnızca bir korku değil, neredeyse bir kehanet olduğunu acıyla anlayacaktı. Kocasını ve kızını aldattığı için keskin bir vicdan azabıyla yanıyordu ruhu. Bu, bir başka adamla sevişmiş olduğu için değildi sadece. Bir başkasıyla seviştiği için gene vicdan azabı duyardı ama o duygu bu kadar yakıcı olmazdı. Vicdan azabını böylesine baş edilmez hale getiren, kocasının ve kızının kendisine bakışlarındaki o sarsılmaz ve eksiksiz güvene, kendisinin o güveni açıkça görmesine rağmen biraz önce yaşadıklarını yeniden yaşamak için duyduğu ve önüne geçemeyeceğini bildiği istekti. Bütün korkularına rağmen yaşadıklarından pişman değildi. Pişmanlık duymaması da vicdan azabını arttırıyordu. Yalnızca yaşadıkları için değil, yaşayacakları için de vicdan azabı duyuyordu. Cem'i, konuşmasını, esprilerini, sesini, dokunuşlarını özlüyordu. Onun, "Benim annem öldü" deyişi gözünün önüne geliyor, onun bütün kibrine, kendini beğenmişliğine, büyük zenginliğine rağmen aslında yalnız ve terk edilmiş olduğunu düşünerek acımayla karışık bir şefkat hissediyordu. Bir yandan da Cem'in biraz önce kendisiyle yaşadıklarını yarın, hatta belki de o anda bir başkasıyla yaşayabileceğini, belki de yaşadığını düşünüp kıskanıyordu. Ama bütün bu duygularını, tasalarını, kaygılarını, bütün güçlerine ve yakıcı keskinliklerine rağmen kendi parlak ışığıyla gölgeye iten, neredeyse önemsizleştiren bir başka duygu vardı ki, Ayda'nın hemen hemen bütün bilincini kaplıyordu. Şaşkınlık. Ayda'n çok iyi, hatta mükemmel bir cinsel hayatı olduğunu düşünür, kadın arkadaşlarıyla toplandıklarında onlar kendi hayatlarından yakındıkları zaman, açıkça söylemese de onlara acır, kendisinin çok müthiş hazlar yaşadığını sezdirirdi. Kocasıyla ilişkisinden gerçekten hoşnuttu. Düzenli bir şekilde ve hep zevk alarak sevişirlerdi. Başka türlü ve daha iyi bir sevişme olabileceğini hayal bile etmemişti. Şimdi birdenbire varlığından haberdar bile olmadığı, bilmediği, tahmin etmediği yepyeni bir alemin kapıları açılmış gibiydi önünde. Sanki masallarda olduğu gibi bir şelalenin altından geçmiş ve renkleri, çiçekleri, ağaçları bambaşka olan bir dünyaya girmiş, hiç bilmediği bir sevişme biçimiyle karşılaşmıştı. Cem tapınır gibi sevişiyor, sevişirken seviştiği kadının bütün bedenine, her parçasına ayrı ayrı ve uzun uzun tapındığını hissediyordu. Cem, Ayda'nın bedenine öylesine bir istekle dokunmuş, her yerine öylesine bir hayranlıkla dudaklarını değdirmişti ki, Ayda'n belki de hayatında ilk kez kendisini böylesine güzel bulmuş, Cem sayesinde kendi bedenini sevmiş, kadınların gizli gizli beğenmeyip en mahrem anlarda bile ezberlenmiş hareketlerle saklamaya çalıştıkları kendilerince çirkin yanlarını hiç sakınmadan, saklamadan Cem'e sunmuş, onun yanındayken çirkin bulduğu hiçbir yanı olmamıştı.
Ayrım sonu.